Ayrım 26.
Birleşmiş Milletler Örgütü'nün üye sayısı 184'ü aşmıştır. Üye devletler, egemenlikleri gereği bağımsız ve eşit sayılırlar ve uluslararası anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemeyi kabul ederler. Birleşmiş Milletlerinin ana organları şunlardır. Genel Kurul. Birleşmiş Milletlerin tüm üyelerinden oluşan bu kurula, her üye devlet en çok 5 temsilci gönderebilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletlerin 15 üyesinden oluşur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin sürekli üyelik hakkına sahiptirler. Geri kalan 10 üye genel kurul tarafından 2 yıllık bir süre için seçilir. Kararlar en az 9 oyla alınır. Ancak sürekli üyelerden biri veto hakkını kullanarak karar alınmasını önleyebilir. Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından birinci derecede sorumlu olduğu için barışçı çözüm yolu önermekten silahlı güç kullanılmasına kadar çeşitli girişimlerde bulunabilir. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Bu konsey ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası Adalet Divanı. Üye devletlerden 9 yıl süreyle seçilen 15 hakimden oluşur. Divan, vereceği kararı uymayı önceden kabul eden devletlerin getirdiği davalara bakar. Sekreterlik, bir genel sekreter ve gerekli sayıda personelden oluşur. Genel sekreter, örgütün baş yönetim görevlisidir. Bu organların dışında, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü, UNESCO, Tarım ve Gıda Örgütü, FAO, Uluslararası Para Fonu, IMF ile Dünya Sağlık Örgütü, WHO, Uluslararası Çalışma Teşkilatı, ILO gibi uzmanlık kuruluşları vardır. Dünya Bankası da gelişmekte olan ülkelerin iş ilişkilerine ve sosyal politikalarına etkili yardım yapmak üzere kurulmuştur. Bunlar arasında Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü en önemli kuruluşlardır. 2. Avrupa Uluslararası Kuruluşları. A. Batı Avrupa Birliği, OEU. Batı Avrupa Birliği, Paris Anlaşması'nı değiştiren ve tamamlayan Brüksel Sözleşmesi'ne dayanarak 15 Mart 1948 tarihinde Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere arasında ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. B. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, OECD. Marshall Planı zamanında Paris'te 6 Nisan 1948 tarihinde imzalanan bir sözleşmeyle kurulan bu kuruluş, Avrupa'nın ekonomik ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak için geniş yetkilere sahip kılınmıştır. Bu kuruluş ile Avrupa ülkeleri arasında serbest mal mübadelesinde gelişme sağlanmış, hizmet ve sermaye hareketlerine canlılık getirilmiş, ticaret liberalleştirilmiştir. Ancak bu kuruluş üyeleri arasında Avrupa dışı ülkeler de bulunduğundan tam bir Avrupa kuruluşu olarak sayılmaması gerekir. C. Avrupa Konseyi. Avrupa'da bir süre devam eden toplantılar sonucunda Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra Anlaşması ile kurulmuş ve Türkiye bu teşkilata üye olmuştur. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütünleşmiş Avrupa fikrinin kuvvet kazanmasıyla 1948 Mayıs'ında La Haye'de bütünleşmeyi hedefleyen insan haklarına dayalı bir kuruluşun oluşmasıyla aralarında bakanlar, milletvekilleri ve sendikacıların da bulunduğu 800 kişinin katıldığı büyük bir toplantı yapılmıştır. Brüksel Anlaşması'nı imzalayan devletlerle bunlara Danimarka, Norveç, İsveç, İrlanda ve İtalya'nın da katılmasıyla devletler arasında yapılan anlaşmayla kurulmuştur. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne üye olmuş ve üyeliği bugüne kadar devam etmiştir. Avrupa Konseyi'nin kurulması için yapılan toplantıda iki tez çarpışmıştır. Fransa, üye devletlerden bağımsız ve geniş yetkilere sahip üst uluslararası kuruluş, supranational, teklif ederken, İngiltere, üye devletlerin bağımsız kalmaları gerektiği fikrinden hareket ederek, uluslararası kararların ancak üye devletlerin temsilcilerinden oluşacak Avrupa Meclisi'nde alınabilmesini önermiştir. Sonuçta supranational fikri terk edilerek mutavassıt bir sistem kabul edilmiştir. Buna göre Avrupa Meclisi'ne geniş yetkiler verilmiş olmakla beraber meclisin hareket imkanı sınırlı tutulmuştur. Merkezi Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin amacı, konsey statüsünün giriş kısmında şu şekilde açıklanmıştır. Avrupalı üye devletler arasında ortak fikir ve ilkeleri geliştirmek ve korumak için, bu üyeler arasında yakın bir birlik sağlamak ve ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyerek yardımcı olmaktır. Avrupa Konseyi'nin 4 adet çok önemli uluslararası sözleşmesi vardır. Bunlar A. 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Hakları Sözleşmesi. B. 1953 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Kanunu. C. 14 Aralık 1972 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. Göçmen işçiler için tedavi eşitliği sağlanmıştır. D. 18 Ekim 1961 tarihinde imzalanan ve 26 Şubat 1963'te yürürlüğe giren Sosyal Kanun, Social Charter. Bu uluslararası sözleşmeyle çalışma hakkı, toplu iş sözleşmesi yapma ve grev hakkı, ücret hakkı, sendika kurma hakkı, kadın işçilerin korunması hakkı düzenlenmiştir. D. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ortak Pazar, Avrupa Birliği. Avrupa Ekonomik Topluluğu, 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imzalanan Roma Sözleşmesi ile kurulmuş ve 1 Ocak 1958'de yürürlüğe girmiştir. Bu topluluğu gerçekleştiren Roma Anlaşması'nın ön sözünde Avrupa halkları ile daha sıkı bir ekonomik birliğin temellerini oluşturmak azmiyle hareket edildiği açıklanmıştır. Bu sözleşmenin birinci bölümünde ilkeler yer almıştır. Her şeyden önce AET'nin amacının ekonomik olduğuna işaret etmek gerekir. Şöyle ki, üye devletler arasında gümrükler kaldırılacak, iktisadi politikalarda işbirliği sağlanacak, bir sosyal fon ile Avrupa Yatırım Bankası kurulacak ve üye devletlerin mevzuatları ahenkleştirilerek birbirine yaklaştırılacaktır. Görüldüğü gibi topluluk gümrük birliği ve mevzuatların ahenkleştirilmesi üzerine kurulmuştur. Diğer Avrupa devletlerinin de bu sözleşmeye katılmasıyla tek bir Avrupa devleti kurulması ümidi beslenmiştir. İkinci bölümde ortaklığın esasları düzenlenmiştir. Gümrük birliğinin kurulması için tarifelerin hazırlanması, malların, işçilerin ve hizmet ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması ve ortak ulaştırma politikası izlenmesi öngörülmüştür. Üçüncü bölümde ortaklığın politikası gösterilmiştir. Üye devletlerde serbest rekabeti önleyen ve haksız rekabete yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması, gümrüklerin kaldırılması sonucu farklı vergilendirmenin önlenmesi ve mevzuatlarda benzer nitelik taşıyan ortak hukuk kurallarının legal standard üye devletler arasında uygulanması öngörülmüştür. Dördüncü bölümde topluluğun ekonomik ve sosyal politikasının esasları düzenlenmiş, beşinci bölümde ise topluluğun organları gösterilmiştir. Bunlar, üye devletlerin yasama organı tarafından seçilecek milletvekillerinden oluşan Avrupa Parlamentosu, üye devletlerin birer bakanından oluşan Avrupa Konseyi, üye devletlerce atanan üyelerden oluşan topluluğun gayesinin gerçekleşmesini sağlamakla görevli komisyon ve üye devletler tarafından seçilen hakimlerden oluşan Adalet Divanı'dır. Avrupa Ekonomik Topluluğu, daha sonra Avrupa Topluluğu ve en son olarak da Avrupa Birliği ismini almıştır. 1991'de imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması'yla diğer bazı Avrupa devletlerini de içine alarak daha büyümüş ve Avrupa Birliği AB kurulmuştur. Türkiye'nin 1959 yılından beri AET'ye üye olması söz konusu olmuştur. Türkiye'nin talebi 1959 tarihinde uygun karşılanmışken sonradan ortaya çıkan türlü sebeplerle geciktirilmiştir. Ancak Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun başlıca amaçlarından birisi olan Gümrük Birliği'ne girmiş bulunmaktadır. Esasen Türkiye'nin bu birliğe girişi daha önceden 1963 yılında Ankara'da imzalanan ortaklık antlaşmasında katma protokol öngörülmüştür. E. Uluslararası Çalışma Teşkilatı, ILO. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Barış Konferansı'nın 25 Ocak 1919 tarihinde yaptığı ilk hazırlık toplantısında uluslararası işçi sorunlarıyla ilgilenerek 15 kişilik bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Bu komisyonun hazırladığı 9 ilke Barış Antlaşması metninde yer almıştır. A. İnsan emeği ticari eşya sayılamaz. B. Kanunlara aykırı olmayan amaçlar için dernek kurma ve toplantı hakkı vardır. C. 14 yaşından küçük çocuklar sanayi işlerinde çalıştırılamaz. D. İşçinin makul bir yaşama seviyesi sağlayacak ücret hakkı vardır. E. Cins ayrımı yapılmaksızın eşit işe eşit ücret ödenir. F. İşçiler hafta tatilinden yararlanır. G. Göçmen işçilere çalıştıkları ülke işçilerine ödenen ücret ödenir. Bu rapor, Versailles Barış Antlaşması'nın 13. kısmını teşkil etmiş ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı kurulmuştur. 1939 yılına kadar Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak çalışan bu teşkilat, Birleşmiş Milletler Cemiyeti ile imzalanan bir anlaşma sonucu, Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nin bir ihtisas teşekkülü haline gelmiştir. Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın 3 organı vardır. Bunlar, teşkilatın en yüksek organı olan Uluslararası Sosyal Politika'nın ana hatlarını kararlaştıran Uluslararası Çalışma Konferansı, teşkilatın faaliyetini düzenleyen yönetim kurulu ve teşkilatın sekreterlik bürosunu oluşturan merkezi Cenevre'dedir. Uluslararası Çalışma Bürosu'dur. Bit. Bu durumda uluslararası hukuku şöyle tanımlamak mümkündür. Uluslararası hukuk, devletlerin birbirleriyle ve hukuki kişilerle, gerçek kişiler ve uluslararası kuruluşlar olan ilişkilerini düzenleyen hukuk koludur. Bölüm 7. Kanunların uygulanması. Bir kanunun uygulanabilmesi için o kanunun yürürlükte olması gerekir. Yürürlüğe girmemiş veya yürürlükten kaldırılmış olan bir kanunun uygulanması söz konusu olamaz. Yazılı hukuk kaynakları arasında bir öncelik sırası vardır. Sadece medeni kanun alanında değil, bunun dışındaki yürürlük kaynaklarını da düzenleyen MK1 gereğince kanun sözü ile lafzı veya özüyle ruhu değindiği bütün meselelerde yürürlüktedir. Bu madde ile kanun koyucu, diğer hukuk kuralları karşısında kanunun öncelikle uygulanacağını açıklamıştır. O halde, bir uyuşmazlık karşısında hakim, o uyuşmazlığın çözümü için öncelikle kanunu uygulamakla yükümlüdür. Kanunun uygulanması demek, kanunda yer alan hukuk kuralında öngörülen soyut şartların, gerçekleşen bir olayın somut şartlarına uydurulmasıdır. Böylece, kanunda yer alan hukuk kuralları, tümden gelim veya tüme varım metodu ile genelden özele ve soyuttan somuta uygulanacaktır. Mesela MK8'e göre her şahıs medeni haklardan yararlanır, soyut ve genel. Ahmet de bir şahıstır, somut ve özel, o halde Ahmet de medeni haklardan yararlanır. Kanunların uygulanmasını yer ve zaman bakımından ikiye ayırarak incelemek gerekir. 1. Kanunların yer ve zaman bakımından uygulanması. 1. Kanunların yer bakımından uygulanması. Kanunların yer bakımından uygulanmasında iki ilke vardır. A. Kanunların yereyselliği ilkesine göre kamu hukuku ve ceza hukuku alanında toplumun genel menfaatini koruma amacı izlendiğinden, kamu ve ceza hukukuna ilişkin kanunlar vatandaş veya yabancı ayrımı yapılmaksızın ülke sınırları içinde bulunan herkese uygulanır. Başka bir deyişle, kamu hukuku ve ceza hukuku alanında mahalli kanun, lex loci, ilkesi geçerlidir. Ancak devlet yönetimine katılmayı düzenleyen kanunlar, ülke içinde bulunan yabancılara uygulanmaz. B. Özel hukuk alanında kişilerin özel menfaatleri düzenlendiğinden, ülkede bulunan bir yabancıya kendi milli kanunu uygulanır. Başka bir deyişle, kanunların kişiselliği ilkesine göre bir kimsenin uyrukluğunda bulunduğu devletin kanunu, o kişi nereye giderse gitsin onu izler. Böyle bir durumda kişinin milli kanunu ile bulunduğu yer kanunu arasında uygulamada bir kanun uyuşmazlığı, conflict of laws, çıkabilir. Devletler özel hukukunda kabul edilmiş bulunan bağlama kurallarına göre kişiliğe bağlı konulara evlenme, boşanma, ehliyet, kişilik halleri, isim, menkul miras gibi yabancının milli kanunu Lux Patriae uygulanır. 2. Kanunların zaman bakımından uygulanması. Kanunların zaman bakımından uygulanması yürürlük sorunu ile ilgilidir. Bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten kaldırılıncaya kadar geçen dönem içinde, yani yürürlük süresi içinde uygulanır. Fakat yeni tarihli kanunun yürürlüğe girmesiyle hangi şartlar altında eski kanunun yerine geçtiğini bilmekte yarar vardır. Bunun için her özel halde yeni tarihli kanunun zaman bakımından uygulanma kapsamını ve eski tarihli kanununun etkisini tamamen kaybedip etmediğini, başka bir deyişle eski kanundan yeni kanuna geçiş sorununu incelemek gerekir. Bu sorunun çözümlenmesi için istisnaları da içeren bazı kurallar tespit edilmiştir. Bu kurallar şunlardır. A. Birinci kural kanunların geriye yürümemesi, yani geçmişe etkili olmamasıdır. Non retroactivity of law. Bu kurala göre yeni kanun eski kanun döneminde meydana gelmiş olan olaylara uygulanamaz. Özellikle özel hukuk alanında önemli olan bu kural, hukuki ve ticari işlemlerde güvenceyi sağlamak amacını güder. B. İkinci kural, eski kanunun yeni kanun zamanında etkisini sürdürmesidir. Önceki kanunun yürürlükte bulunduğu dönem içinde usulüne uygun olarak ve kesin surette bütün sonuçları ile elde edilmiş olan kazanılmış haklar, accurate rights konusunda eski kanun uygulanır. Böylece kazanılmış haklar yeni kanunla korunur ve bozulmaz. Çünkü kişiler kanunun teminatı altında hak kazanırlar ve kanun koyucu bu tür haklara ilke olarak dokunmamak zorundadır. Eski tarihli kanunun yürürlükte bulunduğu dönemdeki kanuna güvenerek yapılan işlemler, yeni tarihli kanun döneminde de korunmalı ve geçerli sayılmalıdır. Mesela medeni kanunumuzun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan birden çok kadınla evlilikler, kazanılmış hukuki durum, dipnot, ortaçağ hukukçuları sonradan klasikleşmiş kazanılmış hak ve kazanılmış durum ile beklenilen hak kavramını birbirinden ayırmışlardır. Kazanılmış hak, kesin olarak mal varlığına girmiş olan hak veya hukuki durumdur. Miras açıldıktan sonra mirasçının kazanılmış hakkı vardır. Boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucunda eski eşlerin kazanılmış hukuki durumu vardır. Sayılarak yeni medeni kanun döneminde de geçerli sayılmıştır. Yeni tarihli kanun mevcut bir işlemin veya evlenmenin geçerli olması için yeni şartlar arıyorsa, bu şartlar işlemin veya evlenmenin geçerliliğini etkilemez. Haksız fiil sorumluluğu, zarar veren fiilin yapıldığı anda yürürlükte olan kanuna bağlıdır. Eski kanunun kazanılmış haklar konusunda yeni kanun döneminde de etkili olabileceği kuralının istisnaları vardır. AA, eski tarihli kanun döneminde mirasçılık hakkı gibi henüz kesin olarak kazanılmamış olan, fakat kazanılması beklenilen, muhtemel, yani beklenen haklara, expected rights, yeni kanun uygulanır. Örneğin eski kanun zamanında evli olan kimselerin birbirinden mirasçı olması beklenen hak niteliği taşıdığından, eşlerden birisinin ölümü yeni tarihli kanun zamanında olmuşsa, mirasçılık yeni kanuna tabidir. BB, yeni tarihli kanuna kamu düzeni ve genel ahlak düşüncesiyle konulmuş olan hükümler, kazanılmış hakların uygulanmasına engel olur. Böylece eski kanun zamanında kazanılmış olan haklar, yeni tarihli kanun dönemindeki kamu düzenine aykırı ise bunlara yeni tarihli kanun uygulanır. Mesela medeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan evlilikler, kazanılmış durum olarak geçerliliğini korumakla beraber, evliliğin hüküm ve sonuçlarına, eşlerin hak ve yükümlülüklerine, evliliğin sona ermesine ilişkin konularda kamu düzeni düşüncesiyle eski kanun değil, yeni tarihli kanun uygulanır. CC, kanunun tarafların arzularına bağlı olmayarak düzenlendiği konularda da yeni tarihli kanun uygulanır. Örneğin, zaman aşımına ilişkin hükümler tarafların iradesine bağlı olmadığından, eski tarihli kanun döneminde yapılmış ve yeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra devam etmekte olan bir işleme, eski kanunun öngördüğü zaman aşımı süreleri değil, yeni kanunun zaman aşımına ilişkin süre ve hükümleri uygulanır. Buna karşılık eski kanun zamanında sonuçlanmış olan işlemler kazanılmış hak sayılacağından eski kanuna tabidirler. D'de görülmekte olan davaya yeni tarihli kanunun usulü ilişkin hükümleri uygulanır. Bunun sebebi yeni tarihli kanunun eskisine nazaran kişilerin haklarını koruyabilmeleri için daha yararlı olacağı düşüncesidir. EE, ceza hukukunda yerleşmiş olan kurallara göre suç, işlendiği dönemde yürürlükte olan kanuna tabidir. Dipnot, Dönmezer Erman, sayfa 165-168, Erem, Danışman, Artuk, sayfa 134-146. İşlendiği tarihte kanunun suç saymadığı bir fiilin yeni tarihli kanunda suç sayılmış olması halinde o davranışta bulunan kimseye ceza verilemez. Aynı şekilde kimseye suçu işlediği zaman yürürlükte olan kanunda o suç için öngörülmüş olan cezadan daha ağır bir ceza yeni tarihli kanunda öngörülmüş olsa bile verilemez. Görüldüğü gibi eski tarihli ceza kanunu yeni tarihli ceza kanununun yürürlüğe girmesinden sonra da etkisini sürdürebilmektedir. Bunun istisnası ise yeni kanunun sanığın lehine hükümler ihtiva ettiği durumlardır. İşlendiği tarihte suç sayılan bir davranış, sonraki tarihli bir kanunla suç sayılmaktan çıkarılmış veya yeni kanunda öngörülen ceza daha hafif yani suçlunun lehinde ise yeni tarihli kanun uygulanır. Buna yeni kanunun geçmişe etkili olması denir. 2. Kanunların anlam yönünden uygulanması. 1. Yorumun önemi. Hukuki işlemlerde yorum, irade açıklamasındaki anlamın ortaya çıkarılmasıdır. Kanunun yorumu ise o kanunun metninde saklı bulunan düşüncenin anlamını bulmak için yapılır. Kanunda yer alan hukuk kuralı karşılaşılan somut olaydaki şartlara açıkça uyuyorsa, herhangi bir yoruma gerek olmaksızın kanunun doğrudan uygulanmasıyla olay çözülür. Fakat toplumun sosyal ihtiyaçları o kadar hızlı bir şekilde gelişmektedir ki, çoğu kez kanunun her somut olayı doğrudan karşıladığını söylemek her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bir kanun hükmünün somut olaya uygulanıp uygulanmayacağını saptamak için o hukuk kuralının yorum metodu ile açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bir uyuşmazlığı çözümlemek durumunda bulunan hakim, kanunu MK1 gereğince temas ettiği bütün meselelerde özü ile, ruhuyla ve sözü ile, lafzıyla uygulamak zorundadır. Kanun hükmünü yeterli derecede açık bulmayan hakim, bu sebeple uyuşmazlığı çözmekten çekilemez. Çünkü o, kanunu sadece kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık olduğu hallerde değil, açık olmadığı hallerde de yorumlayarak bir çözüm yolu bulmak zorundadır. Bu amaçla muhtelif yorum türleri ileri sürülmüştür. 2. Yorumun türleri. Kanun hükmünün yorumunu yapan kişi veya organa göre 3 tür yorum şekli ortaya çıkmaktadır. Bunlar